Ayrım 6. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 78. Söyleyene değil söyletene bak. Nazım'ın oğlu Mehmet başlıklı röportajda, Mehmet'in Milliyet gazetesinden iki gazeteciye söylediği sözler, o günden bu yana 6 yıldan beri gerici gazetecilerin, yazarların ağızlarına sakız olmuştur. Biz Mehmet'in o sözlerini bilmezden gelsek bile, Nazım'ın düşmanları, Mehmet'in sözlerini sömürecekler, oğlu babaya karşı kullanacaklardır. Nitekim, Ecevit'in Moskova'dayken Nazım'ın mezarını ziyaret etme işinden kıvanan Tercüman gazetesinin yazarı şöyle yazmıştır. Tercüman, 21 Haziran. Nazım'ın oğlu, ben Mehmet değil, Mehmet'im. Babam ruble için yazıyordu. Babamın Rusya'da istediğini otomobil hediye etmek imtiyazı vardı demese idi bile, Türk milleti onun ihanetini kalbinde duymuş, yüreğinden yaralanmıştır. Sözü geçen röportajda Mehmet'in neler söylemiş olduğunu bir kez daha anımsamalıyız. Röportajının kimi bölümlerini okuyalım. Mehmet'in anası hislerini saklamasını bilmekte ama oğul babasına olan yabancılığını hatta kelime çok ağır kaçmasına rağmen nefretinin her fırsatta bağırmaktadır. Burada asıl neden Nazım Hikmet'in bir yerden sonra babalık ve kocalık görevini yapmayıp ailesini terk etmesi ve onlardan hep uzaklarda yaşamasıdır belki de. Karısını çocuğuyla birlikte terk etmiştir oğluna göre. Mehmet bu konuda babamın bir papaz hayatı yaşaması gerektiğini söylemiyorum. Rusya'da evlenmesine gelince, bu çirkin ama fazla mühim değil. Asıl sebep o babalık görevlerini yerine getirmemiştir. Ben bütün yaşantım boyunca onu yalnızca 15 gün görebildim. Hepsi o kadar. 15 gün için karşıma çıkan bir adam ve bana söylenilen bir laf. İşte baban. Olmaz öyle şey. Başka bir oğul. Nazım'ın oğlu Mehmet'ten başka bir oğula geçeceğim. Samet Ağaoğlu'nun oğlu Mustafa Kemal Ağaoğlu'na. İstanbul'dayken polis baskısı, geçim sıkıntısı, yalnızlık bunalımı içinde kalan Münevver, pasaport alıp yurt dışına çıkmak istiyordu. Bu da en doğal hakkıydı. Ama Münevver'in başvuruları boşa gidiyor, kendisine pasaport verilmiyordu. O günlerde Samet Ağaoğlu hükümetteydi, bakandı. Bilindiği gibi Samet Ağaoğlu yazardır, hikayeler de yazmıştır. Görüş ayrılıkları her ne olursa olsun, bir edebiyatçı olarak büyük bir şairin oğlunun anasına yapılan bu yasa dışı davranışı beğenmemesi gerekirdi. Samet Ağaoğlu, Münevver'in yasal hakkı olan pasaport almasına yardımcı olabilirdi. Yani böyle yapacağı umuluyordu. Münevver'in bir iki dostu, ona bu aklı verip Ankara'ya gitmesini, Bakan Samet Ağaoğlu'na, kendisine nasıl polis baskısı yapıldığını, bu yüzden iş bulup çalışamadığını, pasaport da verilmediğini söylemesini salık verdiler. Münevver bu dost sözlerine uyup Ankara'ya gitti. Bakan ve yazar Samet Ağaoğlu'nu gördü, ona durumunu anlattı. Bundan sonra olanları Münevver kızgınlık ve üzüntüyle anlatırdı. En ağır aşağılanma. Münevver yaşamında hiç başına gelmemiş olan ağır bir aşağılanmayla karşılanmıştı. Samet Ağaoğlu bağırarak hem Münevver'i hem Nazım'ı aşağılıyordu. Nazım mı? Bir vatan hainiydi o. Münevver'e pasaport verilmeyecekti. Samet Ağaoğlu Münevver'i kovmaktan beter etti. Ben bu olaydan Akşam gazetesinde günlük fıkralarımdan birinde söz etmiştim. O sırada Samet Ağaoğlu da Yassıada'da tutukluydu. Yalnızca olayı kısaca anlatmıştım yazımda. Samet Ağaoğlu'nun oğlu Mustafa Kemal Ağaoğlu da o günlerde bir yayın evi açmıştı. Bir gün benimle görüşmek istediğini söyledi. Yayın evinin bir odasında buluştuk. Mustafa Kemal Ağaoğlu, babasının sanayi bakanı iken İzmit Kağıt Fabrikası'ndan kitaplarımı basmam için bana kağıt verdirdiğini söyledi. Gerçekten öyle olmuştu. O zaman kağıt alma izni bakanlıktan çıkıyordu. Kemal Tahir ile birlikte Samet Ağaoğlu'na gitmiştik. Bizi iyi karşılamıştı. Bize fabrikadan 8 ton kağıt verdirtmişti. Mustafa Kemal Ağaoğlu, babasının bana iyilik yapmış olduğunu anımsatıyordu. Bundan sonra babasının Münevver'i yazımda anlattığım gibi aşağılamadığını söyledi. Bunları söylerken Mustafa Kemal coşkudan, sinirden tir tir titriyordu. Bir oğlun babasını böyle coşkuyla savunmasından çok duygulanmıştım. Benim de oğullarım vardı. Mustafa Kemal karşımda babasını savunurken gerektiğinde benim oğullarım da beni böyle savunurlar mı diye içimden geçirdim. Mustafa Kemal'i hiç kışkırtmadım. Kendisini Münevver'den o olayı bir kez daha mektupla sorup öğreneceğimi söyledim. Gerçekten de yazıp sordum Münevver'e. Münevver yanıtındaki sözcüklerde de tıpkı anlatırken olduğu gibi onuru kırılmanın acısı içindeydi. Her ne olursa olsun hiçbir kadına Samet'in davrandığı gibi davranılamayacağını yazıyordu mektubunda. Mustafa Kemal Ağaoğlu'nu o günden bu yana Salt cezaevindeki babasını savunan iyi bir oğul olduğu için sevmişimdir. Ona olan sevgimin nedenini ilk kez açıklıyorum. Mustafa Kemal Ağaoğlu, cezaevinde tutuklu bulunan ve Münevvere karşı gerçekten çok haksız ve kaba davranmış olan babasını savunuyordu. Nazım'ın oğlu Mehmet ise, gerçekte haklı olan babasını hem de Samet Ağaoğlu'nun görüşüyle suçluyordu. Mehmet'in Milliyet gazetesinde çıkan o sözlerini okuduğumda ister istemez bu karşılaştırmayı yapmıştım. Mehmet gazetecilere şöyle diyordu. Benim ismim Mehmet değil, Mehmet'tir. Ben babamın soyadını kullanmak istemiyorum. Kullanmıyorum ve kullanmayacağım da. Komünizm mi? Kitaplara göre hoş. Kitaplara göre güzel. Ama kitaplarda yazılı olanları tatbik etmiyorlar. Ben gözlerimle gördüm. Ben yaşadım. Babam memnun muydu sanki hayatından? Babam hapishanedeyken komünistti. Çıkıp gördükten, her şeyi fark ettikten sonra yıkıldı. Ama geriye dönemedi. Annemle konuşuyorlardı bir akşam. Küba'dan yeni dönmüştü. Oralar için yazdığı şiirleri tartışıyordu annemle. Karşı çıktı annem kendisine. Kınadı şiirlerini. Kötü, çok kötü bunlar dedi. Babam direnmek istedi önce. Tersini savundu. Bağırmayı kadar götürdü işi. Ama sonra tabii kabul etti ve annemin dediklerini. Bu şiirleri yazmasının kendisinin görevi olduğunu söyledi. Evet, babamın şiirleri güzeldir, büyüktür ama sadece Türkiye'de yazdıkları. Geri kalanlar kendisinin de söylediği gibi sadece ruble için. Artık gazeteci bile Mehmet'in babasını bu denli ağır suçlamalarına dayanamaz da fazla ileri gitmiyor musunuz diye sorar. Mehmet'in yanıtı şudur. Hayır, ileri gitmiyorum. Gazeteci, senin gibi bir çocuğum olmasını istemezdim der. Mehmet yanıtlar. Ben de. Röportajı yapan gazeteci sonra şunları yazar. 2 Nisan 1970 Milliyet. Mehmet boğuşuyordu babasıyla, babasının hayaliyle. Mehmet, annesi için, annesi çekti diye günde 1000 kez öldürüyordu babasını. Hem de gerçek ölümden daha kötüce. Mehmet, annesinin yüzünden öldürüyordu babasını. Annesine olan tutkusu, 18 yaşındaki çocukluktan gençliğe yeni geçmiş bu delikanlıya rahatça cinayet işletebiliyordu. Mehmet cinayet işliyordu. Röportaj yazarının Mehmet'in babasına olan tepkilerini dinledikten sonra Münevver için koyduğu teşhis ne yazık ki benim için de doğrudur. Mehmet annesinin yüzünden öldürüyordu babasını. Sonunda gazeteci belli ki üzüntüye kapılır, Mehmet'e karşı Mehmet'in babasını savunmak zorunda kalarak öğütler verir. Babana saygı duy, şimdiden duy. Nasıl olsa günü gelince duyacaksın. Hem de sev babanı. Babana karşı çıkmakla üstünde çok durduğun o kişilik denilen şeyi kazanamazsın. Babana karşı olmakla bir şey olamazsın. Mehmet'in son yanıtı şudur. Ben sadece annemi seviyorum ve ona saygı duyuyorum. Kim bölümlerini sunduğum Milliyet gazetesindeki bir röportaj yayınlanınca, Münevver dünyanın pek çok yerinden kendi dostlarından tepkiler aldı. Çünkü herkes de benim gibi biliyordu ki Mehmet'in bu sözleri öz düşünceleri değil, annesinin düşünceleriydi. Bu tepkiler karşısında Münevver, eşine, dostuna, yakınlarına, Milliyet'teki röportajda Mehmet'in diye yayınlanan sözlerin Mehmet'in olmadığını söyledi. Bu sözleri gazeteciler kendileri uydurup Mehmet'e mal etmişlerdi. Öyle ya, burjuva gazeteleri nasıl olsa bu konularda o denli çok yalanlar yazmışlardı ki herkes Mehmet için Milliyet'te yazılanların da yalan olduğuna inanabilirdi. Münevver bunu herkese inandırabilirdi ama kimse inanmadı. Üstelik aklı başında hiç kimse babasına karşı bu ağır ve haksız yargılarından dolayı Mehmet'e kızmadı, yalnızca acıdı. Mehmet'in babasını suçlamaları, annesinin düşünceleriydi ve biz bunları daha önceleri Münevver'in ağzından da dinlemiştik. Hem de o zaman dahaca gerçeklerin ne olduğunu da bilmiyorduk. Bu konudaki gerçekleri araştırıp öğrenmemiştik. Benim tanıdığım, saygı duyduğum Münevver bu Münevver değildi. Bana göre kadınlığı, bırakılmış kadınlığı aklının önüne geçti. Kaldı ki bırakılmışlık, sandığı durumunun nasıl da zorunlu olduğunu anlayacak denli akıllı bir kadındı Münevver. Nasıl yaptı bunu anlamak zordur. Açıkçası kendimi saygısı, dostluğu ihaneti uğramış sanmaktayım. Şimdi dönelim yine Helsinki'deki otel odasına. Münevver Nazım aleyhine anılarını anlatıp yazamam bunları, oğlum var, oğlumun babası için yazamam diyordu. Ama Salt oğlu için yazamayacağını söylediği her şeyi daha da artığıyla oğluna iletmiş, aktarmıştı. Sonunda ben de anladım ki Münevver'in Nazım'a ilişkin anılarını yazması gerçekten de zordur. Oğlunu düşündüğü için değil, kendini düşündüğü için. Çünkü anılarda salt anlatılan yok, ister istemez anlatan da vardır. Münevver, anılarında Nazım'ı anlatırken ister istemez kendisini de anlatacaktır. Ama ben yine de bu anılarını yazmasını istiyorum. Hiç kimse için değil, Nazım için. Dilerse Nazım'ı yererek, eleştirerek de yazsın. O çok akıllı sandığım kadın nasıl oluyor da Nazım yüceliğinde büyük sanatçıların sonsuz bağışıklığını anlayamıyor. Hiçbir eleştiri, yergi, gerçek olsun olmasın, artık Nazım'dan bir şey koparamaz, eksiltemez, alamaz. Münevver Milliyet Gazetesi'ne yalanlama göndermiş olsaydı, yayımlayacaklarını söylemiş. Biz bu yalanlamanın yayımlanmasına yardım ederdik. Ama Mehmet'le konuşan tek gazeteci değil, iki gazeteciydi. Üstelik ben Mehmet'in babası için bu söylediklerini Münevver'den de dinlemiştim. 3 Haziran 1963'ü 4 Haziran'a bağlayan gece, yani Mehmet'in Milliyet'teki sözlerinin yayımlanmasından 7 yıl önce, sabaha karşı Mehmet'e mektup başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazı Türkiye dışında birkaç yerde yayımlanmıştı. Ama Türkiye'de ilk kez burada yayımlıyorum. Sevgili Memo, 3 Haziran gecesi saat 23'tü. Odamda çalışıyor, bir oyun yazıyordum. Sokak kapımız çalındı. Gelenler babanın çok eski ve çok yakın arkadaşıyla eşi, Vala Nurettin Vanu ile eşi Müzeher Vanu. Bir de bir dostumuzdu. Buruk suskunluklarından acı bir haberle geldikleri, acılarını bizimle dostça bölüşmek istedikleri belli oluyordu. Babanın yakın arkadaşı, Nazım ölmüş, dedi. Baban, Türkiye'nin dalgalanan bayrak adamı ölmüş. Ne zaman, diye sordum. Bugün. Ne bilinçli olarak ne de kendiliğimden nasıl davranacağımı kestiremedim, yalnızca şaşırıp kaldım. Başka bir şeyler daha söyledim ama bu acı haberi alışımdan 3 saat sonra bu mektubu yazarken bile neler söylemiş olduğumu hatırlayamıyorum şimdi. Sonra 5 kişi oturduk, konuştuk, onun ölümü üstüne konuşuyorduk. Çaylar içtik, yine konuştuk, gülüştük bile, hiçbir şey olmamış gibisine. Yalnız kalmak istiyordum. O gün gittiği bir yabancı yerde haberi nasıl duyduğunu babanın arkadaşı şöyle anlatıyordu. Biri girdi içeri, Nazım Hikmet ölmüş dedi. Haberi ajans vermiş. Benim için Nazım Hikmet her zaman başarıdır. O ne yaptıysa, her ne yaparsa bana göre başarı olmuştur. Bir yerde adını duyunca hemen arkasından bir başarı haberini duymaya yıllardır alışmışımdır. Nazım Hikmet yeni bir şiir yazmış, başarıdır. Yeni bir kitabı çıkmış, başarıdır. Öğrenciyken Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya kaçmış, başarıdır. Tevkif etmişler, Nazım'ın başarısıdır. Hapse atmışlar, Nazım'ın başarısı. Nazım Hikmet hapisten çıkmış, Nazım'ın başarısı. Odaya giren adam, Nazım Hikmet der demez, daha sözünün arkasını duymadan Nazım'ın yine yeni bir başarısı var diye bekliyordum. Adam öldü, dedi. Ölümünü bile ölümü başardı diye düşündüm. Alışmışım yıllardır hep onun başarılarına. Sevgili Memo, pek az kişi ölümü hak ederek ölmesini başarmıştır. Baban gerçekten ölmeyi başardı. Niçin mi? Söyleyeyim. Şöyle bir söz vardır. Kahramanlar genç ölür. Baban 61 yaşında ama kahraman olarak öldü. Yani gençliğini 61 yıl uzattı. Yani 61 yaşında genç olarak öldü. Nazım, savaşını kesiksiz, aralıksız sürdürdüğü 61 yıllık yaşamına en küçük leke, en ufak gölge düşürmedi. Düşmanları bile buna saygı duyar. İşte bunun için Nazım, ölümü hak ederek ölmesini başarabilen az bulunur bir yiğit şairdi. Sevgili Memo, babanın ölümünü duyunca eserlerini ve seni düşündüm. Nazım'ın daha yazacaklarını, daha yapacaklarını ve babasız büyüyen seni. Yalnız kaşın gözün, saçının rengi, boyun bosun benzemiyor babana. Yiğitliğin de tıpkı tıpkısına öyle. 5 yaşındaki örnek yiğitliğini unutamıyoruz da aramızda sık sık anıyoruz gözlerimiz yaşararak. Türk halkının duygularını, özlemlerini ölümsüzcesine şiirleştiren Nazım'ın oğlu Memo. Kadıköy'deki evinizin önündeki çayırlıkta bir gün yaşıtın arkadaşlarınla oynarken onlar aldatılmış ana babalarından evde duyduklarını çocuksu kıyıcılıkla yüzüne karşı söyleyip babanı kötüledikleri zaman sen ne ağladın, ne kızdın, ne gücendin, ne darıldın arkadaşlarına, ne de evine kaçıp yalnızlığına kapandın. Çayırlıktaki ağaca tırmanıp dalların tepesindeki yükseklikte aşağıdakilere haykırdın. Benim babam dünyanın en büyük şairi. Sonra o yükseklerden bağıra bağıra babanın bir şiirini okudun aşağıdakilere. 5 yaşındaki Memo her çocuğun yapacağı gibi yalnızca babasını savunmadı, gerçeği, doğruyu da haykırdı. Memo, elbette öyle. Bunu baban düşmanlarına da söyletmiştir. Babanı hapse atan iktidarın bakanları, onun şiirlerini okuyup okuyup ağlamışlardır. Babanın hapiste kaldığı uzun yıllar iktidara gelen bakanlar, onun şiirlerini okuyup ağladılar. Ana yurdundan kaçmak zorunda bırakılınca Nazım, yurt özlemi çekerken, iktidara gelen bakanlar, onun şiirlerini okuyup okuyup ağladılar. Gelecek kuşaklar, Nazım'a zulmeden dedelerinin adlarını bile bilmeyecekler. Ama adı, dünyada dalgalanan Türk şairiyle övünç duyarak başlarını yukarı kaldıracaklar. Kitaplığımda Nazım'ın kitaplarından hiçbiri yok. Polisler yıllardır evimi her arayışlarında onun kitaplarını alıp alıp götürdüler. Şimdi kitapları olsaydı bende, zayıf belleğimde yalnız tek dizesi kalan bir şiirini yazardım sana. Aklımda kalan şu. Ben babamdan ileri, doğacak oğlumdan geriyim. Memo, sen doğdun, büyüdün, yükseklerden aşağıdakileri haykırdın. Benim babam dünyanın en büyük şairi. Bizim evde 5 kişi oturup çayları içtik, konuştuk, gülüştük bile. Hiçbir şey olmamış, Nazım'ın ölümünü duymamışız gibi. Onun ölümünden konuştuk boyuna, sanki o ölmemiş gibi. Birbirimize sığınıp dayanışma isteği vardı içimizde. Sıkı yönetimin saat 1'den sonra sokağa çıkma yasağı olmasa, sabaha dek konuşurduk da böylece birbirimize dayanırdık. Ölüm haberini verecek mi diye radyodan ajans haberlerini dinledik. Hayır, Türk radyosunda yok Türkiye'nin büyük şairi. Konuklar gitsin diye bekliyordum, yalnız kalmak, Nazım'ı düşünmek için. Konuklar gidince, babanın bendeki 2 resmini karşıma koydum. Birini 1953'te Moskova'da çektirmiş, öbürü 10 yıl sonra Roma'da çekilmiş ve 1963'te İtalyanca Epoca dergisinde çıkmış. Nazım İstanbul'dan gittikçe dinçleşiyor diye haberler alıp seviniyordu. Resimleri de öyle. 1963'te İtalya'da çekilen resminde 10 yıl önceki resminden daha dinç, daha genç görünüyordu. Gerçekte biz bu dinçleşmeye inanmıyor ama inanır görünüp kendimizi avutmaya çalışıyorduk. Bir dostumuz Avrupa'dan yıllar önce gönderdiği mektupta Nazım için içinden içinden tükenen ulu bir çınar gibi günün birinde birdenbire devrilecek diye yazıyordu. Günlerden bir gün ulu çınar devriliverdi. Moskova'da çekilmiş resmine her baktıkça duygulanır, içlenirim. Resimde dayandığı odasının duvarına bir küçücük Türk bayrağı koymuş, hani ulusal bayramlarda küçük öğrencilerin ellerinde taşıdıkları kağıttan küçük bayraklardan. Küçücük bayrağa bakıp yurt özlemini dindirmeye çalıştığı besbelli. Ne çok şey anlatırdı bu bayrak bana. Nazım o bayrağı gittikçe büyülterek dünya yüzeyine genişletip dalgalandırıyor. Ölüm haberini duymadan 3 gün önceki gece bir dost evinde toplanmış şiirlerini okuyup yine ondan konuşuyorduk. Şimdi düşünüyorum da o konuşmada Nazım'a haksızlık değil ama insafsızlık etmişim. Biz Nazım büyüklüğünde sanatçıları haklı olarak bir yandan herhangi bir insan olarak görmek ve göstermek istiyoruz. Bir yandan da yine haklı olarak herhangi bir insan olmadıkları için herhangi bir insana tanıdığımız bireysel yaşama haklarını onlara tanımıyoruz. Bütün varlığını, varını halka, insanlara adamış olanlara, bunun dışında bireysel bir yaşama hakkı tanımayan insafsız benim. Oraya gelip kendisiyle konuşmak istiyordum. Kendim de bu hakkı nereden buluyorum? Bizim kuşak, onun şiirliğiyle beslenerek yetiştik. Kişiliğimin oluşunda Nazım'ın etkisi çoktur. Nazım'a çok, çok borçluyum. Bizi şiirleriyle ilkin duygusal yanımızdan etkiledi. Önce duyduk, sonra düşünmeye başladık. Nazım'ın etkisinde kalanlarımızdan bir takımımız, onun başı derde girdikçe korktu, kaytardı, sindi, çekildi, geriledi. Ama öbür bir takımımız, gittikçe bilinçlendi, sivrildi, bilendi. Kimi davranışlarının beni hırçınlaştırması, ona olan borcumun, saygımın büyüklüğünden ileri gelse gerek. Nazım'ın oğlu Memo, artık bitti. Kimse babana haksızlık edemeyecek. Ben de insafsızlığımın ezikliği içindeyim. Hiç ölmeyecekmişiz gibi geliyor da ondan böyle davranıyoruz. Büyüklüklerden ancak büyük olanlar anlar. Mustafa Kemal'i en iyi anlatan, onu destanlaştıran şair Nazım olmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı öğrenmek için tarih kitaplarımız yetmez. Nazım'ın destanı okunmadıkça o savaşı anlamamızda hep bir eksiklik kalır. 3 yıl önceydi. Amerika'da yayımlanan The Literary Review dergisi Türk edebiyatı için özel bir sayı işine girişti. Şiir ve hikaye seçmelerini toplayan Türk aydınları, Nazım Hikmet'ten şiir, Sabahattin Ali'den de öykü gönderememişlerdi Amerika'ya. Derginin yönetmeni olan Amerikalı profesör bizi mektupla şöyle sormuştu. Ben ve arkadaşlarım gönderdiğiniz yazılar arasında Nazım Hikmet'ten şiir, Sabahattin Ali'den öykü olmamasına çok şaştık. Bunun nedeni nedir? Yanıt verildi. Derginizin Türkiye'ye de gönderilebileceğini düşünerek büyük şairimiz Nazım Hikmet'ten şiir ve Türk öykücülüğünün değeri Sabahattin Ali'den öykü alınmamıştır. Yanıt geldi. Anlıyoruz. Haklısınız. Hiç de haklı değiliz. Nazımsız Türk şiiri, Sabahattinsiz Türk öyküsü. O dergide imzası olan hepimizi utanmak düşer. Nazım'dan söz etmeden, onun adını anmadan Türk edebiyatını anlatanlar, öğretenler ne zor durumdadırlar. Nazım şiir yazmadı, şiir konuştu. Onun için çok şiir verdi bize. Bu verimliliği çağımızın şairi olduğunun kanıtıdır. Onun sanatının bütününü gözden uzak tutarak sayısı bilinmeyen şiirlerinden ellerine geçen herhangi biri üstünde durup eleştiriye kalkanlar hep yanlış yargılara vardılar, yanıldılar. Ben Nazım'a bir toprağın kişisi olduğumdan onun yurttaşı ve çağdaşı olmakla onunla bu ülkenin havasını ortaklaşa toluduğum için övünç duyuyorum. En son Cerrahpaşa Hastanesi'nin bir odasında görmüştüm onu. Açlık grevine yattığı günlerdi. Özel izniyle beni yanına bırakan doktor, çoktandır açlık grevinde olduğundan, konuşmaktan yorulduğu için uzun konuşmamamı söylemişti. Oysa yanına üzüntüyle, umutsuzlukla girmiş, umutla ayrılmıştım ondan. Günlerce aç kalan o değilmiş gibi neşeliydi. Nazım'ın oğlu Memo, karanlıktan, yalnızlıktan korkanların bağırarak türkü çağırmaları gibi Nazım'a olan sevgi, saygı dışa vurulamıyorsa bugün, yalnızca korkudan. Çoktandır yazacak yerim yok. Gazeteler, dergiler yine kapandı yüzüme. Sevgili Memo, ben de sana yazıyorum. Nazım için yazmalıydım elbet. Bu mektubumu daha büyüyünce yine okumanı dilerim. İşte mektubumu bitirdim. Kaldığım, bıraktığım yerden oyunumu yazmayı sürdüreceğim. Hiçbir şey olmamış, Nazım ölmemiş gibi. Gözlerinden öperim sevgili Memo. Aziz Nesin. Nazım'ın öldüğü günün gecesi, onun ölüm haberini aldığım gece sabaha karşı bu mektubu yazmış, Mehmet'e ve dış ülkelerde birkaç gazete ve dergiye göndermiştim. O günlerde yine sıkı yönetim vardı ve ben yazacak hiçbir gazete ve dergi bulamıyordum. Bu yüzden bu mektupta Türkiye'de bugüne dek yayımlanamadı. Mektupta anlattığım Mehmet Eygin bir olay çok ilginçtir. Bu olayı o zaman 5 yaşında olduğu için Mehmet belki ansıyamaz. Mahallesinde oynadığı çocuklar ana babalarından duydukları sözleri yineleyerek Mehmet'i yurt haininin oğlu diye aşağılamaya, onunla alaya kalkınca Mehmet ne kızar, ne ağlar, ne evine kapanır. Evlerinin önündeki ağaca çıkıp aşağıdaki çocuklara "Benim babam dünyanın en büyük şairi" diye bağırır. 5 yaşındaki bu olaydan çok değil 13 yıl sonra Mehmet babasının ruble için yazdığını söyleyecektir gazetecilere. 5 yaşındaki Mehmet'in ağaca çıkıp kendisini küçümsemek, aşağılamak isteyen arkadaşlarına babasının dünyanın en büyük şairi olduğunu söylemesi de 18 yaşındaki Mehmet'in gazetecilere babasının ruble için şiir yazdığını söylemesi de annesinin etkisiyledir. Münevver, İstanbul'da çok ağır, dayanılmaz zor koşullarda yaşadığı halde Mehmet'e babası için hep iyi şeyler anlatıyor. Mehmet'in gözünde babasını yüceltiyordu. Babası için yapılacak aşağılamalara karşı Mehmet'i yiğitçe davranması için hazırlıyordu. Çünkü günün birinde Nazım'la buluşup mutlu yaşamlarını sürdüreceklerine inanıyordu. Varşova'da çok iyi, çok düzeyli bir yaşama kavuştuğu halde Nazım'ı büsbütün elinden kaçırmış olmasının kadınca acısıyla Mehmet'i olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı. Mehmet'e son mektubumdur başlıklı şiirden bölüm. Bir yandan cellatlar girdi araya, bir yandan oyun etti bana bu mendubur yürek. Nasip olmayacak Mehmet'im, yavrum, seni bir daha görmek. Biliyorum, buğday başağı gibi delikanlı olacaksın. Ben de öyleydim gençliğimde, kumral, ince, uzun. Gözlerin anınkiler gibi kocaman, bazen de bir parça bir tuhaf mahzun. Alnın alabildiğine aydınlık, herhalde sesin de olacak. Berbat da benimkisi. Türküler döktüreceksin, yanık mı yanık. Konuşmasını da bileceksin. Ben de becerirdim o işi, sinirlenmediğim zamanlar. Bal damlayacak dilinden, Vay Mehmet, kızların çekeceği var senin elinden. Müşküldür babasız büyütmek erkek evladı. Ananı üzme oğlum, ben güldürmedim yüzünü, sen güldür. Anan ipek gibi kuvvetli, ipek gibi yumuşak, anan niteliğinde bile güzel olacak. Onu ilk gördüğüm günkü gibi, boğaz içinde, 17'sinde, ay ışığı, gün ışığı, can eriği, dünya güzeli. Moskova 1955. Mehmet. Karşıyaka memleket. Sesleniyorum Varna'dan. İşitiyor musun Mehmet? Mehmet. Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. Oğlum, sana sesleniyorum. İşitiyor musun Mehmet? Mehmet. Benim oğlan fotoğraflarda büyüyor. İçimde acısı var, yemişi koparılmış bir dalın. Gitmez gözümden hayali Haliç'e inen yolun. İki gözlü bir bıçaktır yüreğime saplanmış. Evlat hasretiyle hasreti İstanbul'un. Ayrılık dayanılır gibi değil mi? Bize pek mi müthiş geliyor kendi kaderimiz? El aleme haset mi ediyoruz? El alemin babası İstanbul'da hapiste, el alemin oğlunu asmak istiyorlar yol ortasında güpegündüz. Bense burada rüzgar gibi, bir halk türküsü gibi hürüm. Sen oradasın yavrum. Ama asılamayacak kadar küçüksün henüz. El alemin oğlu katil olmasın, el alemin babası ölmesin, eve ekmekle uçurtma getirsin diye orada onlar aldı göze ipi. İnsanlar, iyi insanlar, seslenin dünyanın dört köşesinden, dur deyin, celat geçirmesin ipi. 1954. 6. ayrımın sonu, sayfa 94.